Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 46. Ayrım. 30. Matthew, küçük hücrenin demir parmaklıkları arasından Silas Van Dyke'ı inceledi. İşte diye düşündü. Yaşamını zehir edip babasını almış, kendisini öldürmeyi kafasına takmış ve neredeyse sevdiği kadını öldürecek olan adam buradaydı. O, mali, sosyal ve politik gücün çok ötesine erişmiş biriydi. Şimdi bir hayvan gibi kafesteydi. Ona soluk ve bol pamuklu bir gömlekle bir pantolon vermişlerdi. Kemeri, ayakkabı bağları yoktu. Tabii ki armalı ipek kravatı da. Yine de dar ranzada, sanki daracık hücre zengin döşeli ofisiymiş de, ısmarlama yapılmış koltuğunda oturuyormuş gibi oturuyordu. Sanki hala iş başındaymış gibiydi. Ancak bedeni bol hapishane giysileri içinde zayıf göründüğünden Matthew'ya sanki biraz küçülmüş gibi göründü. Yüzündeki kemikler sivrileşmiş ve sanki bir gece içinde eti eriyip gitmiş gibi derisine yapışmıştı. Tıraş olmamıştı. Saçları deniz suyu ve terden matlaşmıştı. Yüzüyle ellerinde Matthew'a Tate'in kendini kurtarmak için çabalamasını anımsatan taze çizikler vardı. Yalnızca bunun için parmaklıkların ötesine geçip Van Dyke'ın kemiklerinin kendi ellerinde kırılışının çıtırtısını duymayı istedi. Ama kendine hakim oldu ve inceledi. Ve Van Dyke'ın elde etmek için uğraştığı gücün üzerinde tıpkı kırılgan bir cam gibi gerildiğini gördü. Matthew, nefretin hala orada olduğunu fark etti. Gözlerinden yansıyordu. Bu adamın hayatta kalması için yeterli olup olamayacağını, kilit altında kalacağı tüm yıllar boyunca kendisini bununla besleyip besleyemeyeceğini merak etti. Öyle olmasını ümit etti. Nasıl bir duygu diye Matthew yüksek sesle merakını dile getirdi. Her şeyi kaybetmek. Bunun beni durduracağını mı sanıyorsun? Van Dyke'ın fısıltısı parmaklıkların arasından kayan bir yılan gibiydi. Senin onu elinde tutmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Buraya artık umurumda olmadığını söylemeye geldim. Değil miyim? Gözleri parladı. O kızı öldürmeliydim. Midesine bir delik açmalı ve seni onun ölüşünü seyretmeye bırakmalıydım. Matthew, parmaklıklara doğru atıldı. Neredeyse asılacaktı ki, Van Dyke'ın gözlerindeki tatmin parıltısı onu durdurdu. Hayır, bu yolla değil diye kendi kendine söylendi Matthew. Bu yolla değil. O seni yendi. Sonunda seni alaşağı eden o oldu. Gördün değil mi? Sudaki ateşi. Onu seni izlerken gördün değil mi dedi. Tate'in kendisine tarif ettiği sahneyi çizerek devam etti. O vahşi ışığın içinde hapsolmuş, öylesine korku verici, öylesine güzeldi ki. Ve sen karabasan gören bir çocuk gibi çığlıklar atıyordun. Öfkenin yanaklarına verdiği renk, yüzünü kağıt gibi bembeyaz bırakarak çekilmişti. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey. Yataktan fırlarken sesi yükseldi. Beyninde korku verici bulanık görüntüler yüzüyor, şekilleniyor ve aç pençeler gibi aklını paramparça tehdit ediyorlardı. Gırtlağından vahşi ve yakıcı çığlıklar yükselmek istiyordu. Gördün. Sükunet yeniden Matthew'u sardı. Ve bunu tekrar tekrar göreceksin. Gözünü her kapadığında. Bunun korkusuyla ne kadar yaşayabilirsin? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Dehşet midesinde buzdan bir toptu. Beni hapiste tutamayacaklar. Mevkiim var, param var. Hiçbir şeyin yok diye mırıldandı Matthew. Neler yaptığını ve sonuçta neleri yapamadığını düşüneceğin yıllar dışında. Dışarı çıkacağım ve seni bulacağım. Hayır, bu kez Matthew gülümsedi. Yapamayacaksın. Ben çoktan kazanmıştım. Yakına geldi. Parmaklarını yüzü gibi beyazlaşıncaya kadar parmaklıklara doladı. Nefesi hızlı çıkıyordu ve alev alev gözleri Matthew'un gözlerinde, deliliğin o parlak sınırındaydı. Baban öldü ve amcan sakatın biri. Ve sen ikinci sınıf bir leş kargasından başka bir şey değilsin. Kafeste olan sensin Van Dyke ve kolyeye sahip olan benim. Seninle hesaplaşacağım, Lassiter'ları bitireceğim ve bana ait olanı alacağım. O kız seni yendi diye Matthew tekrar etti. Bunu bir kadın başlattı ve bir kadın sona erdirdi. Onu ellerinin arasına aldın, değil mi? Ama ona sahip olamadın. Onu geri alacağım, James. Dudakları gerilmişti. Ve seninle hesaplaşacağım. Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Bana ait olanı koruyacağım. Her zaman kendinden böylesine eminsin. Ama ben çoktan kazandım, James. Kolye benim. Her zaman benimdi. Matthew, parmaklıklardan uzaklaştı. Sağlıklı kal, Van Dyke. Senin uzun bir süre yaşamanı istiyorum. Ben kazandım. Uzaklaşırken, bu tiz ve korkunç ses Matthew'yu izledi. Ben kazandım. Güneşe ihtiyaç duyduğu için Matthew merkez binasının dışına çıktı. Elleriyle yüzünü sıvazladı ve Tate'in ifade vermesinin fazla uzun sürmeyeceğini umdu. Hava sıcak ve durgundu ve denize karşı derin bir özlem duyuyordu. Taze ve güzel kokulu bir şeye, Tate'e. Yaklaşık 20 dakika sonra çıkabildi. Onun yorgun göründüğünü düşündü. Cildi solgun, gözleri korkuluydu. Hiçbir şey söylemeden canlı, pembe ve mavi bir demet çiçek uzattı. Bu nedir? Bunlara çiçek denir. Caddenin aşağısındaki çiçekçide satıyorlar. Bu onu gülümsetti ve yüzünü içine gömdüğünde keyfi yerine geldi. Teşekkürler. Bunun ikimize de iyi geleceğini düşündüm. Bir eliyle örgüsünü okşadı. Zor bir sabahtı ha? Daha iyi sabahlarım olmuştu. Yine de polisler çok anlayışlı ve sabırlıydılar. Benim, senin, Larry'nin ifadeleri, bantlarla o kadar çok suçlama var ki. İlk önce ne yapacaklarından emin değilim. Bir omzunu kaldırdı. Artık hiç de önemli değildi. Sanıyorum, sonuç olarak suçlu olarak iade edilecek. El ele, Matthew onunla kiralık arabaya yürüdü. Sanıyorum ömründen geriye ne kaldıysa, onu da duvarları yumuşak bir hücrede geçirecek. Onu biraz önce gördüm. Oh! Şoför koltuğuna oturuncaya kadar bekledi. Bunu yapıp yapamayacağını merak ediyordum. Onu kafeste görmek istedim. Matthew yüzünde düşünceli bir ifadeyle arabayı vitese taktı ve kaldırımdan uzaklaştı. Sanırım suratına yumruğumu indiremediğime göre bari en azından oh olsun demek fırsatını kullanayım istedim. Ve tam sınırda ve belki de onu sınıra daha da yakınlaştırmak için hafifçe itmiş olabilirim. Ona baktı. Kazandığı konusunda beni ikna etmeye çalıştı. Veya belki de kendini. Tate güzel kokulu çiçeklerini yanağına sürmek için demeti yukarı kaldırdı. Kazanmadı. Bunu biliyoruz ve önemli olan da bu. Tam ayrılmadan önce beni babamın adıyla çağırdı. Matthew, endişeyle bir elini onun vites kolu üzerindeki elinin üstüne koydu. Üzgünüm. Hayır, bunda bir şey yok. Yalnızca garip geldi. Sanki bir kapanış gibi. Neredeyse ömrümün yarısını, saati, o güne geri çevirmek, olanları değiştirmek için bir şeyler yapmak isteyerek geçirdim. Babamı kurtaramadım. Onun yerini de alamadım. Ancak bugün, birkaç dakikalığına da olsa, sanki onun yerindeymişim gibi geldi. İntikam yerine, adalet diye mırıldandı. Bununla yaşamak daha kolay. Arabayı denize doğru döndürürken, Tate başını arkaya yasladı. Matthew, polisle konuşurken bir şeyi anımsadım. Dün gece, Van Dyke'la güvertedeyken, elimde kolye vardı ve ona bunun kendisine hak etmiş olduğu yaşamı vermesini umduğumu söyledim. Çoklukla arzu ettiği her şeyden uzak, 20 veya 30 yıl. İyi bir dilek kızıl. Ama bunu kim diledi? Uzunca bir soluk aldı. Kolye onda değildi ki Matthew. Ama kesinlikle Angelique'in lanetine uğradı. Tekrar denizde olmak, yeniden işe başlamak güzel bir duyguydu. Günün geri kalanını dinlenerek geçirmesi için yapılan tüm teklifleri kulak arkası eden Tate, haydınla ve kataloglama işini yapmak üzere odasına kapandı. Burada birinci sınıf bir iş yapmışsın Tate. İyi bir öğretmenim vardı. Ama hala o kadar çok yapacak şey var ki. Banyo edilecek binlerce film var elimde. Video ve eskizlerim hazır tabii ki. Telaşla parmağını listelerinden birinde aşağı doğru indirdi. Acilen depolama için yer gerekli diye devam etti. Daha çok tank ve koruma solüsyonuna gerek var. Ayrıca açıklama yaptığımıza göre artık topu yukarı çıkartmaya başlayabiliriz. Daha önceleri şişme yastık ve vinçleri riske edemiyorduk. otururken soluklandı. Kalanı çıkarabilmek ve tabii Isabella'nın elimizden geldiğince korunması ve yeniden inşası için ekipman gerekiyor. İşin tam sana göre Tate. Harika bir ekibim var. Kahveye uzandı. Monitörün yanındaki çiçeklere gülümsedi. Sen ve Lauren de katıldıktan sonra şimdi çok daha iyi oldu. Hiçbirimiz bunu kaçırmak istemezdik. Matthew yeni bir tekne inşa edene kadar daha büyük bir tekneye ihtiyaç duyacağı sanırım. Hayden notlarına bakarken aklını kurcalayan bu değildi aslında. Tate omuzlarını kaldırdı ve cesaretini topladı. Bana dürüstçe cevap ver Hayden. Temsilciler ve diğer bilim adamları buraya geldiklerinde onlar için hazır mıyım dersin? Notlarım ve bilimsel yazılarım yeterince organize ve ayrıntılı mı? Dış kaynakları kullanamadığım için eserlerin birçoğu hakkında tahminde bulunmak zorunda kaldım ki. Hayden, derece almak peşinde misin diye kesti sözünü. Gözlerindeki alaycı ifade Tate'i kıvrandırdı. Hayır, tamam, belki, heyecanlıyım. Hayden gözlüklerini çıkarttı. Burun kemerini ovdu sonra yeniden taktı. Dün geceyi bir deliyle boğuşarak, bütün bir sabahı polisle konuşarak geçirdin ve meslektaşlarına yapacağım bir sunuş mu seni heyecanlandırıyor? Tate, meslektaşlarım konusunda daha dikkatli düşünmek zorundayım dedi tok bir sesle. Hırslıyım Hayden, bununla büyük bir bomba patlatmak istiyorum. Bu, Beeman Lassiter Deniz Arkeoloji Müzesi için temel oluşturacak. Masada duran kolyeyi aldı. Onu artık açıklamaya çalışmadığı bir takım duygular nedeniyle yanında tutma ihtiyacı duymuştu. Şimdi ellerinin arasında soğuktu. Çok güzel, paha biçilmez ve sonunda huzurlu diye düşündü. Hem ben, tamam, 400 yıllık bekleyişten sonra Angeline'in lanetinin hakkı olan yuvaya kavuşmasını istiyorum. O zaman sana, profesyonel görüşüme göre çok güçlü bir temelin olduğunu dürüstçe söyleyebilirim. Çok dikkatle kolyeyi kutusuna geri koydu. Ama sanıyor musun ki, metal sesleri ve öksürüklü bir motor gürültüsü üzerine pencereye doğru bakarak lafını yarıda kesti. Bu da nedir? Her neyse çok berbat bir ses. Birlikte Matthew ve Lauren'ın çoktan küpeşle doldukları güverteye çıktılar. Ray ile Marla da koşarak mutfaktan fırlamışlardı. Ne korkunç bir gürültü diye başladı Marla, sonra gözleri fal taşı gibi açıldı. Aman tanrım, bu şey de nedir? Sanırım bir tekne olması gerekiyor diye mırıldandı Tate. Ama siz yine de bana inanmayın. Aşırı pasla ilginç bir tezat teşkil eden zehirli bir pembeye boyanmıştı. Tepedeki köprü motorun her teklemesinde titriyordu. Yaklaştıkça Tate bunun 12 metrelik kurt yeniği tahta, çatlak cam ve çürümüş metal olduğunu tahmin etti. Bak dümende durmuş, çılgınca el sallıyordu. Harika değil mi diye bağırdı. Motorları durdurdu. Onlar da bir duman bulutu salarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Demir at! Korkunç bir gırgır, takırtı ve ciyaklama sesi duyuldu. Bak, renkli gözlüklerini kaldırdı ve sırıttı. Onu Diana adıyla vaftiz edeceğim. Larue'nun zehir gibi bir avcı olduğunu söylüyor. Bak! Matthew öksürdü ve esintiyle gelen dumanı yelpazeledi. Bana bu şeyi satın aldığını mı söylüyorsun? Larue, bu şeyi biz satın aldık diye açıklayarak yamuk güverteye çıktı. Biz ortağız, ben ve Buck. Öleceksiniz diye karar verdi Matthew. Yalnızca biraz boya, biraz zımparalanma ve biraz da mekanik çalışma gerektiriyor. Buck merdivenlerden güverteye inmeye başladı. Şans eseri, ağırlığı altında kırılan en alttan ikinci basamak olmuştu. Biraz da marangozluk diye ekledi, hala sırıtıyordu. Bunun için birisine para mı verdin diye meraklandı Tate. Tam bir kelepir. Larry küpeşteye dikkatle vurdu. Gemiye benzeyince ve burada işimiz bitince Bimini'ye gidiyoruz. Bimini mi diye Matthew tekrarladı. Bak, her zaman başka bir atık vardır oğul derken eğilerek Matthew'yu selamladı. Altımda kendime ait bir teknem olmayalı uzun yıllar oldu. Bunun onun altında kalacak hali var mı ki? Tate kendi kendine mırıldandı. Bak, daha iyisi. Ancak Matthew bir elini elinin üzerine koydu ve sıktı. Onu pırıl pırıl yapacaksın bak. İncelemek için oraya geliyorum diye seslendi Ray. Ayakkabılarıyla gömleğini çıkarıp suya atladı. Oyuncaklarını gerçekten seviyorlar diye karar verdi Marla. Eğer birileri bir şeyler atıştırmak istiyorsa, limonlu turta yapıyorum. Tam arkandayım. Lauren, Hayden'ın elini yakaladı. Matthew, bu tekne bir hurda. Her tahtasını ve her çivisini yenilemek zorunda kalacaklar. Yani, Tate öfkesini gözlerinden çıkarttı. Paralarını daha iyi durumda olan bir şeye yatırmaları daha akılcı olmaz mıydı? Elbette, ama bunun kadar eğlenceli olmazdı. Onu öptü ve konuşmaya başlayınca yine öptü. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ama bak, ne yaptığını iyi biliyor. Matthew, üç adamın gülerek kırılan basamağı incelemekte olduğu yere bakarak güldü. Yeni rota hazırlıyorlar. Tate gülerek başını iki yana salladı. Sanırım sen de Bimini'ye kadar yol boyunca tekneden su boşaltarak onlarla birlikte gitmek isterdin. Hayır, onu kollarına aldı, bir daire çizerek döndürdü. Benim kendi rotam var. Tam yol ileri. Evlenmek ister misin? Evet, yarına ne dersin? Anlaştık. Gözlerinde acımasız bir ışık yandı. Hadi dalalım. Tamam, ben. Onu küpeşteye taşırken Tate ciyakladı. Sakın beni suya atayım deme. Giyineyim Matthew. Ciddi söylüyorum, sakın. Denize atlarken çaresiz bir kahkaha attı. 46. ayrımın sonu. Sayfa 464. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Nevin Zencirci. Seslendirme bitiş tarihi 25 Mart 2015.